Kitabın adı Ölüm Tuzağı, yazarı Nora Roberts. 16. ayrım, 10. bölüm. Ertesi sabah Eve, içgüdülerle gerçeklerin birbirinden farklı şeyler olduğuna karar verdi. Colin Cagney ile danışmanı olmak için görevlendirilen kişi arasındaki ailevi bağ, Eve'in huzurunu kaçıracak kadar güçlüydü. Bu düşüncelerle, elleri ceplerinde, lapa lapa yağan karın manzarayı kapattığı pencereye sırtını dayamış, bilgisayarını Louis DiMatteo ile ilgili bilgi bulması için yönlendirmişti. N. Louis DiMatteo. Kimlik numarası 3452100-34FW. 1 Mart 2030 doğumlu. Westchester, New York. Medeni hali bekar. Çocuğu yok. Ebeveynleri Alicia Cagney DiMatteo ve Mark Robert DiMatteo. Kardeşi yok. Şu an yaşadığı yer 28 Houston C bölümü New York. Şu anki pozisyonu pratisyen hekim. Kanal Caddesi Kliniği. Son 2 yıldır bu görevde. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Onur derecesiyle mezun olmuş. Uzmanlığını Roosevelt Hastanesi'nde tamamlamış. Eve, mali veriler komutunu verdi ve Rourke içeri girdiğinde dalgın bir şekilde kafasını kaldırdı. Çalışıyor. Kanal Caddesi Kliniğinden aldığı maaş yılda 30 bin. Eve, öfkeyle karışık bir kahkaha attı. Kulaklarına taktığı o taşları yılda kazandığı 30 bin dolarla almış olamaz. Bu benim kazancımdan bile az Tanrı aşkına. Vakıf fonu, hisse senedi, kâr payları ve faizlerden yılda yaklaşık 268 bin dolar gelir. İşte şimdi bir şeyler açığa çıkıyor. Peki, madem bu kadar çok geliri var, neden şehir merkezinin dışında güzel mekanlarda yaşamıyor? Çeyrek milyon eskisi kadar çok para sayılmaz artık dedi Rourke rahat bir tavırla ve bilgisayarın ekranına bakmak için ileriye yöneldi. Kimi araştırıyorsun, genç doktoru mu? Evet, birkaç dakika içinde burada olur. Onu kovmalı mıyım yoksa içeri çağırmalı mıyım karar vermem lazım. Eve kaşlarını çattı. Drake'le güçlü bağlantıları olan bir vakıf fonu bebeği. Ama çok küçük bir miktar para karşılığında sokak çocuklarını tedavi ettiği o serbest klinikte bütün zamanını öldürüyor. Neden dersin? Rourke, Eve'in masasının köşesine oturdu. Ben de bazılarının ek kişisel gelir olarak tanımlayacağı ve yeryüzündeki veya yeryüzünün dışındaki iş hayatının neredeyse her alanında güçlü bağlantıları olan ama yine de sokaklarda çalışmaya devam eden ve genellikle kendini kişisel olarak riske atan bir polis tanıyorum. Karşılığında kazandığı para da yok denecek kadar az. Bir dakika durdu Rourke. Neden dersin? O para seninle alakalı, diye homurdandı Eve. Hayır sevgilim, o senin paran. Belki de kendi parasıdır o meblağlar. Belki o da senin gibidir. İşte kim olduğu ortada. Eve bir dakika düşündü. Rourke'un parasını ve onunla ilgili kısmı kafasından uzaklaştırmaya çalıştı. Şu anda öyle olmasını tercih ediyordu. Ondan hoşlandın. İlk bakışta evet. Ama işin içine girmemiz gerekirse sen de... Belki ben de. Eve bunu söyledikten sonra bir dakika durdu. Evet, ben de hoşlandım. Ama ok amcasına isabet ederse ne yapacağını bilemiyorum. Sanırım tek yapmamız gereken bunu öğrenmek. Bilgisayar, bütün verileri dosyala kaydet ve ayrıştır. Dün bulmamı istediğin bilgiye ulaştım. Rourke cebinden çıkardığı disketi Eve'in eline verdi. Ne kadar yardımcı olur bilmiyorum. Senin davan ve New Life arasında bir bağlantı bulamadım. Westleaf Rand'e gelince saman altından su yürüten birine benzemiyor pek. Ailesine ve işine bağlı bir adam olarak dikkat çekiyor. Ne kadar fazla şey bilirsen eleme şansın o kadar yüksek olur. Bunu takdir ediyorum. Ne zaman istersen teğmen. Rourke onun ellerini tuttu ve Eve'i kendisine çekti. Rourke ona dokunduğu anda Eve'in nabız atışının hızlandığını hissetmek Rourke'u çok memnun ediyordu. Günün büyük bir kısmını bu konuya ayıracağını düşünüyorum. Planımız bu. Ofisine gitmeyecek misin? Hayır. Bütün gün burada çalışıyor olacağım. Bugün cumartesi. Aa, doğru. Küçük de olsa bir suç işlediği düşüncesi Eve'in onun kollarında kıvranmasına, çırpınmasına neden oluyordu. Bu hafta sonu için bir planımız yoktu değil mi? Hayır. Rourke, Eve'in bir anlık dikkat dağınıklığını fırsat bilerek ellerini kalçalarına götürdü. Ama ben birkaç plan yapabilirim saatler sonrası için. Öyle mi? Evin vücudu Rourke'un vücuduna yapışmış, kasları gevşemiş ve titremeye başlamıştı. Ne gibi planlar? Samimi planlar. Eve, sevgilim, nereye gitmek istersin? Ya da sana sürpriz mi yapsam? Senin sürprizlerin genelde çok iyi oluyor. Rourke, burada durmuş aklımı karıştırıyorsun. Bırak da teşekkür edeyim, bu işi ben bitireyim diye bir teklifte bulundu ve tutkuyla öpüşmeye başladılar. Louis, arkasında Somerset'le birlikte dış kapıya ayak bastığı zaman aniden durdu. Ama tutkunun o titrek ışığı, birleşmenin rahatlığını izlemek çok ilginçti. Ve o huysuz, biraz da ters teğmen Dallas'ı, onun da kalbi ve ihtiyaçları olan bir kadın olduğunu ispatlayan özel bir anda görmek daha da ilginç gelmişti. Ne kadar güzel diye düşündü Louis. Pencereden bakıldığında çerçeve içine alınmış gibiydi. Lapa lapa kar yağarken o soğuğa inat incecik gömleği ve kenarına silah kayışı geçirilmiş bir pantolon giyen bir kadın ve siyahlar içinde şık bir adam olarak görünüyorlardı. Gerçekten çok güzel diye düşündü Louis. Tamamen birbirlerinde kaybolabilirler ki bu da Louis'in fikrine göre evliliğin her zaman tutkuları öldürmediği anlamına gelir. Kapıda olduklarını belirtmek istercesine Somerset boğazını temizledi. Affedersiniz, Doktor DiMatto geldi. Eve önce ürperdi. Rourke kendisini ona kilitlediğinde ateşi sönmüştü. Eve ne zaman insanların önünde utancından kurtulmaya çalışsa, Rourke bunu çok abartırdı. Eve utançla savaşırken rahat görünmeye çalışıyordu. Halbuki tam o sırada kanı ısıtılmış şurup gibi tatlı ve yoğun akmaktaydı. ''Ne kadar dakiksiniz doktor?'' diyebildi Eve. ''Her zaman teğmen. Günaydın Rourke. Günaydın.'' Bütün bunları keyifle izleyen Rourke, Eve'in tuttuğu kolunu bıraktı. ''Size ne ikram edebiliriz? Kahve?'' ''Kahveye asla hayır demem. Ne kadar sıra dışı bir eviniz var?'' diye ekledi Louis odaya doğru ilerlerken. ''Burası mı? Daha büyük bir şeyi bulana kadar idare edeceğiz işte.'' Louis güldü. Çantasını yanına koydu. Pencereden sızan zayıf ışık üzerindeki altın iğneye vuruyordu. Dün akşam Doktor Vaughn'un elbisesinin üzerinde de bunlardan bir tane vardı. Van der Haven'da da vardı. Bu mu? Louis dalgın bir şekilde elini iğneye götürdü. Gelenekten. Yeni yüzyıl başladıktan sonra birçok tıp kurumu stajını tamamlayan doktorlara böyle kadüse iğneleri vermeye başladı. Sanıyorum birçoğu tozlu çekmecelere kaldırılmıştır ama ben seviyorum. İşe koyulmanıza izin vereceğim artık. Rourke, Louise kahvesini ikram etti, sonra karısına baktı. Gözlerindeki ışık anlatmıştı zaten her şeyi. Sonra görüşürüz teğmen, o planları da kesinleştiririz. Kesinlikle hallederiz. Lanet olsun, dudakları hala onun dudaklarının etkisinde kalmış bir şekilde titriyordu. Louise, Rourke kapıyı kapatana kadar bekledi. Rourke'un hayatımda gördüğüm en yakışıklı adam olduğunu söylesem gücenmezsin umarım. Doğrular karşısında genelde gücenmem. Hadi konumuza dönelim. Amcan şu anda benim şüphelilerimden biri. Şu anda benim gözlem alanımda ve oradan çıkarılması söz konusu değil. Bu senin için bir problem olacak mı? Louise'in bir an bakışları değişmişti ve Eve bunun aniden öfkelenmesiyle alakalı olduğuna karar verdi. Benim için bir sorun yok. Çünkü onu o listeden bir an önce çıkarmanız için elimden gelen her şeyi yapabileceğime inanıyorum. Colin, amcam ve biz birçok konuda anlaşamayız. Ama o her şeyden öte kendini insan yaşamının kalitesini artırmaya adamış bir insan. Değişik bir söylem oldu. Eve masasının etrafında dolandı ve oturdu. Birlikte çalışmaya başlamadan önce birbirlerini test etmeleri gerektiğini biliyordu. Hayat kurtarmak değil ama yaşam süresini uzatmak, yaşam kalitesini artırmak. Belirli standartlara sahip olmayan bir yaşamın sadece acıdan ibaret olduğuna inananlar da var. Sen bu insanlardan biri misin? Bana göre çekilen acılar hafifletildiği sürece yaşamın kendisi yeterlidir. Eve başını salladı. Soğumuş olsa bile kahvesini aldı. Birçoklarına göre, örneğin Sunuksun yaşamı hiç de kaliteli değildi. Hastaydı, ölüyordu, yoksuldu. Birisinin onun çektiği bu acıları durdurması bazıları tarafından bir lütuf olarak kabul edilebilirdi. Louise'in beti benze atmış, gözleri donup kalmıştı. Prensipli, ahlaklı, yeminlerine bağlı ve görevinin bilincinde olan hiçbir doktor, bir hastanın yaşamına onun rızası olmadan son vermez. Öncelikli görevimiz zarar vermemektir. Bu kuşkusuz benim amcamın hayat felsefesidir. Eve başını salladı. Göreceğiz. Şu ulaştığım verilere bir bakmanın ve sonra Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmamış birinin anlayabileceği terimlerle tercüme etmeni istiyorum. Louis kaşlarını çatmıştı. Beni de mi araştırdın? Araştırmadığımı mı düşünüyordun? Hayır. Bir kez daha Louis yüzünde rahat bir tavırla gülümsedi. Araştırdığına emindim. Haklı çıkmak ne kadar güzel. Hadi başlayalım o halde. Eve verilere ulaşma komutu verdi. Ekranın arkasındaki sandalyeyi işaret etti. Peabody hışımla kapıdan içeri girdiğinde verileri daha yeni incelemeye başlamıştı. Geç kaldın. Metro. Peabody nefes nefese kalmıştı. Arkasından koştum. Hava berbat, özür dilerim. Karla kaplanmış montunu çıkardı. Kahve alabilir miyim efendim? Eve'in yapması gereken tek şey makineye baş parmağını uzatmaktı. Daha sonra duyduğu ana bağlantı sesine cevap verdi. Dallas, sen hiç mesajlarını kontrol etmez misin? Diye sordu Nadine. Dün geceden beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Dışarıdaydım, şimdi geldim işte. Ne oldu? Samuel Petrinsky ve Aaron Spindler cinayetleriyle ilgili resmi olarak birebir görüşme talep ediyorum. Elimdeki verilere göre bu konuda sorumlu olan başlıca kişi sizmişsiniz. İkinci sırada da yedek sorumlu olarak yine sizin isminiz geçiyor. Bu her ikisinin de bildiği bir oyundu. Telefon bağlantısı kayıtları kontrol edilebilirdi. Bölüm henüz bu davalardan herhangi biriyle ilgili bir bildiri yayınlamadı. İkisinin soruşturması da sürüyor. Hangisi benim araştırmalarım ve kaynaklarıma göre bağlantılı görünüyorsa o. Ya hiçbir şey söylemezsin, ben elimdekilerle yetinmek zorunda kalırım veya ben hikayemi değiştirmeden önce sen bir görüşme ayarlayarak kontrol edersin. Her şey sana bağlı Dallas. Bu oyunu daha fazla sürdürebilirdi. Genellikle de öyle yapardı. Ama bunun kayıt için yeterli olduğunu düşündü Eve. Bugün evde çalışıyorum. Güzel. 20 dakika içinde orada olurum. Hayır. Benim evimde kamera yok. Bu konuda çok katıydı. Bir saate kadar merkezde buluşuruz. Şunu yarım saat yapsak, benim de zamanım kısıtlı. Bunu söylemesiyle bağlantıyı bitirmesi bir oldu. Peabody, Doktor DiMatteo ile çalışmaya devam eder misin? Elimden geldiğince erken dönmeye çalışacağım. Peabody, trafik berbat teğmen derken yeniden bu konunun içine çekildiği için gülünç bir şekilde minnettarlık duyuyordu. Yol ekipleri daha temizlemeye başlamamışlar. Al sana bir macera daha dedi ve hızlı adımlarla odadan çıktı. Eve bir an önce dışarı çıkmayı beklerken ceketine uzandı. Antredeki ekranın ışığı yanıp söndü. Bir yere mi gidiyorsunuz Teğmen? Tanrım Rourke, neden kör bir aletle beni bayıltmayı denemiyorsun? Beni mi takip ediyorsun? Elimden geldiği kadar. Dışarı çıkacaksan paltonu giyin, hava o ceketi giyecek kadar sıcak değil. Birkaç saatliğine merkeze gidecektim sadece. Paltonu giyin, diye tekrarladı Rourke. Cebindeki eldivenleri de tak. Araba gönderiyorum sana. Eve tam ağzını açıp bir şey söyleyecekti ki Rourke kayboldu. Dır dır dır diye söylenirken Eve, Rourke'un ekranda tekrar göründüğünü görünce yerinden sıçradı bir an. Ben de seni seviyorum, dedi Rourke rahat bir tavırla. Görüntü tekrar kaybolurken Rourke'un kıkırdaması Eve'in kulaklarında yankılandı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 185. Devamı 17. ayrımda.